Ayrım 3, sayfa 20. Karşıma çıkacak aşktan habersiz bir bilinmeze gelir gibi gelmiştim adaya. Ekmek hamuru gibi kabarmaya başlayan karnımla annemin özene bezene yaptırdığı köşkün cihan nümasına yerleştim. Ailenin gözden uzak tutmak istenilen ihtiyarları, sakatları barınırdı burada. Köşkün çatısındaki dik merdivenli odacığa sabah, öğle, akşam bir hizmetkar oflaya poflaya çıkar, burada kalanın suyunu, ekmeğini verirdi, o kadar. Basit bir iki eşya, ailenin gözden çıkarılanına yeter de artar bile. Annem gururumu kıran dayağı atarken, Fatma etimden çok kalbimi inciten fiskeleri vururken belliydi gözden çıkarıldığım. Hicran iki kolunu kanat gibi açmış onları durdurmaya çalışıyordu ama nafile. Bazılarının gücü her şeye yeter, bazılarımızın hiçbir şeye. Kaderimizin kurallarından birisidir bu. Yapmayın, eylemeyin böyle. Siz de ana oldunuz, siz de kadın. Hem o bizim kanımız, canımız. Böyle yapmak mı icap eder? Söyleyin ha? Bu iffet size anlayış değil, kötek lazım. Hem el alem ne der, ne der? Evvela genç, bekar bir kız olarak kimden gebe kaldığımı sorar. Hikayeyi baştan sona bilse bile beni suçlar. Çünkü kadın mum alevi gibi çaresiz ve zayıftır. Bilmez misin küçük hanım? İki yüzlü Bedriye Kalfa suskunluğunu bozmuştu. Annemle Fatma'nın köteğinden yüzüm gözüm yırtılmış, üstüm başım paralanmış, odanın ortasına savrulmuş sessizce ağlamaktaydım. Bedriye iş görmekten çatlayıp buruşmuş elleriyle omuzlarımdan tutmuştu. Her baktığımızda eksik parmaklarından ötürü korktuğumuz, belki iğrendiğimiz o eller meğer ne yumuşak ne şefkatliymiş de haberimiz yokmuş. Kadın bu cemiyette en zayıf olan. Etrafını ısıtır, ışık saçar ama ne esen yele dayanıklıdır, ne üzerine kapanan güce, ne de ışığını söndüren bir damla suya. Erkek gibi olmak ister ama tabiat buna izin vermez. İzin vermediği gibi Vuslat Emine'mize verdiği usulde bir de ceza verir. Hay Vuslat Emine kadar taş düşsün başınıza. Hoş, ufak tefek bir kızımdır. Taş olup başınıza yağsam bile zararım olmaz. Ağız alışkanlığı, bir kere daha kendimden kız diye söz ettiğimde öfkeden yanakları pençe pençe kızarmış annem. Ayol bir de kendisine kız demez mi demişti. Ya neyim demiştim ben de. Başımı fırtınaya tutulmuş zarif kepenkler gibi savuran okkalı bir tokat daha yemiştim. Yapmayın hanımım, yeter bu kadar eziyet. Kadın bu cemiyetin en zayıf olanı. Etrafını ısıtır. Annem Bedriye'ye dönüp kes demişti. Halamın söylediklerini papağan gibi ezberlemişti. Böyle akıllı sözlerin zamanı geldiğinde altın gibi değerli olduğunu söylerdi. Akıllı sözler kadar bunları ezberlemek de mühimdi. Bu yüzden papağanlara hayrandı Bedriye. İtalyan konsolosunun eşinin vardı bir papağanı. İstanbul'dan ayrılırken bize bırakmıştı. Ben bir güzel kötek yerken kafesinden maşallah maşallah diyordu yoluk. İşte bu yoluk papağanın bile can sıkıntısını unutturamadığı İtalyan sefirenin köşküne gider gelir olmuştuk. Annem hasbelkader kurduğu bu üst düzey arkadaşlıktan ziyadesiyle memnundu. Kadın onun yüzüne baktıkça kahkahalarla güler, annem onun cemiyetinde yer almaktan hoşnut gülümserdi. Hicran bu sayede iyi bir evlilik yapmak üzereydi. Sırada ben vardım. Annemin hayvancağızı kafesinde silkelenirken gördüğümde bağırıp kaçıp gitmemek için kendimi zor tutuyorum dediği papağana tahammül sebebi buydu. Sonrasında onu alıp bakması, Hicran'ı istemeye geldiklerinde İtalyan sefiresinin hediyesidir diye böbürlenmesi bu tahammülün sebebine kuyruğundan bağlıydı. Belki papağandan iğrenmişti ama sefirenin bahçesindeki flamingolar annemi büyülemişti. Önce adlarıyla büyülemişti. Flamingo, flamingo, flamingo. Saray kuşbazının köle kızı olmasına rağmen o güne kadar böyle bir kuşu ne görmüş ne duymuş olmamasının verdiği şaşkınlıkla büzülen küçük ağzından çıkan seslerle flamingo, pembe cennet kuşları bunlar diyordu annem. Flamingoların uzun boyunlarını kıvırmaları, tek ayak üstünde zarifçe dikilmeleri rüyalarına giriyordu. Adadaki konağın bahçesine istiyorum bir çift deme patavatsızlığında bile bulundu. Kendinden geçmişti. Hatta boyunlarına ve ayaklarına pembe incili tasmalar yaptırırız. Monsieur Yakup yapar. İtalyan sefiri annemin bu arzusuna kahkahalarla güldü. Her şey mümkün olmaz hanım. Belki ben hediye ederim günün birinde. Çünkü bu leylek gibi yoksul hayvanı değildir. Asil hayvandır ve sadece aristokratların bahçelerinde barınabilir. Leylek halk kahvelerinde yanınıza gelir. Gevreğinizi çalar, kaçar. Flamingolar asildir bizim gibi. Leylek sizin gibi. Bu kadarı kavgada söylenmez. Hele hürriyeti arama bulma arzusuyla bir batılı gibi yaşama gayretindeki Müslüman kokonaya hiç söylenmez. Fatma'nın hırçın atımıza çıkıştığı gibi höst derler ve hatta çüş. Nihayetinde annemin de bir gururu vardı. Ben bahçemize bir çift flamingo bulurum. Hem de bir çift, bir tane de değil. İtalyan sefiri küçümseyerek böyle söylemişti. Sonrasında annemin iki gayesi oldu. Adadaki konağı yaptırmak ve bahçemize bir çift flamingo almak ve hatta tek bir gayesi bahçemize bir çift flamingo bulmak. Acı gerçek, önce bulmak gerekiyordu. Flamingoların hakikaten kolay ele geçmediğini böylece öğrenmişti. Adını bile bilen yoktu. İsterseniz maymun verelim diyorlardı. Olmaz diyordu annem. Bize yaza kadar bir çift flamingo lazım. Sadece annem mi? Fatma ve Hicran da pek tutturuklardı doğrusu. Üçü birlik olmuş İtalyan sefiresinin bahçesinde gezinen flamingolardan istiyorlardı. Meğer ne güzel günlermiş. Geçmiş günler onlara uzaktan baktıkça, onları hatırladıkça güzelleşir. O anda yaşıyorken hayat sıkıcıdır. Burada flamingo yoktu ama her türlü çeşit kuş vardı. Mesela bir kırlangıç ailesi saçağımızın altına yuva yapıvermişti. Serçeler vardı, kumrular vardı, kargalar vardı. En çok karga vardı. Hicran kargaları saatlerce seyredebilirdi. Salak şey. Karga uçtu. Burada yalnızdım. Zihnim daldan dala konan kuşlar gibi hatıraların arasında dolansa bile yalnızdım. Kendime ne kadar teselli versem boştu. Kahırla içimi çektim. Karga gelip pencere pervazına kondu. Beni Hicran sandı zar. Ben o değilim dedim. Onlar hep birlikte İstanbul'da. Ben burada yalnızım. Üstelik gebeyim dedim kederle. Kimse bilmez. En kötü rüyalarımda kendimi bilmediğim, tanımadığım, üstelik hiçbir cinsi münasebette bulunmadığım birisinden gebe kalmış görürdüm. Görülen kötü rüyalar uyanık olduğumuz hayatta başa gelir miymiş? Gördük, gelirmiş işte. Geldiğimizde öğlen olmuştu. Bedriye el çabukluğuyla yemeği hazırladı. Yolda kusmuş olduğumdan pirinçli un çorbası midenize iyi gelir dedi. İçine koyduğu nane tazeydi ve özen gösterip ince ince kıymıştı. Bir de cennet elması vardı tepsinin kenarında. Nane gibi o da bahçedenmiş. Geçen yıl meyve vermemişti. Bu yıl üzeri dolu. İstanbul'dan getirdiği bir somun ekmekten ince bir dilim kesip tabağın kenarına iliştirmişti. İki kişinin işini görecek kadar eşyamız bizden önce varmıştı. Ada meydanında fazla dolanmadan faytona binmiştik. Oysa direkli çayhanede limonata içenleri görmüş, özenmiştim. Çok şükür iri değil karnınız ama biz yine de insan içine çıkmayalım demişti Bedriye. Faytonda giderken bana bakıp içini çekmiş, şansını bir de o denemişti. Allah aşkına ne zaman hamile kaldınız? Bakın kimden diye sormuyorum bile. Burada ne kadar sürgün kalacağımızı bilmek niyetiyle soruyorum. Peki doğum ne zaman Allah'ın cezası diye soran anneme bile asla ve kat daha cevap vermemiştim de bunu Bedriye'ye mi söyleyecektim? Bedriye böyledir işte, kurnaz. Annem salondaki alafranga koltuk takımında oturmuş, kendi devimiyle ağrıdan kopasıca başını Mösyö Yakup'tan aldığı kesme elmaslarla yakutlu yüzükle süslediği eline dayamıştı. Elinde kalan biricik yalan ganimetler. Orta parmağındaki yakutlu yüzüğü Hicran evlendiğinde ona takacaktı. İstanbul'un bütün kalbur üstü hanımları bu yüzüğü almak için yarış içine girmişler, ipi annem göğüslemişti. Bunda şaşıracak ne vardı? Parayı veren düdüğü çalmaz mıydı? Ama herkes pek şaşırmıştı. Annem de şimdi bana şaşırıyordu. Havada burnuna çektiği enfiyenin kokusu vardı. Sonra aniden oturduğu koltuktan kartal gibi havalanıp saçlarıma yapışmıştı. Kimden peydahladın piçini? Bari bunu söyle, kimden? Kendimi yakmaya karar verdiğim gecenin öncesinde oluyordu bütün bunlar. Avuçlarında topak topak saçlarımla pençelerini iki yana açmış bir yaratık gibi karşıma dikilmişti. Öfkeyle sıkılmış yumruk olmuş ellerin, parmakların arasında sallanan saç telleri gürül gürül akan suya benzeyen saçlarımın parçası değillermiş gibi cılız ve titrek duruyorlardı. Sanki ben de annemin kızı, Fatma'nın kız kardeşi değil gibiydim. Hicranın bile tereddütleri vardı benimle ilgili. Hepsinin hayal kırıklığıydım, başka bir şeyleri değil. Diğer tekinin zehirleneceği korkusuyla sadece lop yumurta yiyen Sultan Abdülaziz'de olduğu söylenen halın üzerine çökmüş, ben böyle olsun ister miydim diye katıla katıla ağladığımı hatırlıyorum. Evlatlıktan reddedip köle diye satmak var seni. Annemin bu tehdidinden korkmuştum. Ama bunu yapamazdı. Bunun aileye daha büyük zararı dokunurdu. Yaparım, vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Öldü der, yaparım. Boş bir mezar yaptırır, gider seni köle pazarında satarım. Annem söylediklerini yapabilirdi. Çünkü şefkatsiz olmaya çalışan birisiydi. Pirinç çorbası iyi gelmiş, içimi ısıtmıştı. Burada yaralarımı saracağım, kendi kendime iyi geleceğim diye geçirdim içimden. İkindi okunduktan sonra kırlangıç yuvasının yerinde olmadığını gördüm. Söküp attım ben onu demişti Bedriye. Boş tabağa ekmek kırıntılarıyla dolu tepsimi almaya geldiğinde. Ekmeğini bu kadar çok dökerek yersen halam gibi evde kalırsın derdi Fatma. Anneniz gözyaşı gibi pırıl pırıl konağımın köpükten daha beyaz, dantel gibi işli, oyalı saçağına pislik gibi yapışmış der, bunu yaptırırdı zaten. O emretmeden ben yapmış oldum, fena mı? Bedriye'nin hayatta kalmak için tek seçeneği buydu. Kendisine verilen işleri görmek, gerektiğinde iyilik, isteniyorsa da kötülük. Kırlangıçların celladı olmak sana mı kalmış Bedriye? Cevap vermeden önümdeki tepsiyi aldı. Yandakiler gördü beni, dedi sonra. Aramızdaki ateşi harlamak istiyordu besbelli. Aklı sıra beni de başka bir korkuyla besleyecekti. Cennet elmalarını toplarken yakalanıverdim komşulara. Sen ne yaptın peki? Hiç, ne yapacağım? Onlar sual etti, ben cevap verdim. Ne sordular? Burada ne işim olduğunu. Peki sen ne dedin? Hastayım dedim. Temiz hava iyi gelir diye gönderdiler beni dedim. Hem bir taraftan evi temizleyip yerleştireceğim dedim. İyi demiş miyim? Bedriye Kalfa hayatından memnun. Ömrü boyunca eline ilk kez geçen fırsatı değerlendiriyordu. Efendi olmaya yelteniyordu. Vaziyetimden ötürü onu ne şikayet edebilir ne de had bildirebilirdim. Siz yerine sen demeye başlamıştı bile. Yok, onunla başa çıkılmazdı. Belki tek çıkar yol kader birliği etmek, boyun eğmek, efendim olmasına izin vermekti. Yandakilerin sorgu sualinin beni zerre endişelendirmediğini hissettirmeye çalıştım ama nafileydi bu. Anlamıştı nasıl tedirgin olduğumu kurnaz Bedriye. Yandaki köşk direklerin üzerinde yavaş yavaş yükselmekteydi. Köşkün hayalet gibi duran iskeleti ortaya çıkmıştı. Bizimkinden daha büyük, daha süslü olacakmış. Anneme böyle söyleme, kıskanır, üzülür dedim. Bedriye'nin cevabı dudağın kenarında beliren alaycı gülüşte saklıydı. Aptal, halen onları düşünüyor. Kaç yaşındaydı Bedriye? 30 olmuş muydu? Biraz daha az, biraz daha fazla. İtinayla sayardı yaşını. Yaşını bilmeyen yolunu bilmez derdi. Yolunu kaybetmemek için unutmazdı yaşını. Ayrıca kendisine sorulsun isterdi. Kendisi de her fırsatta hatırlatırdı. Annem onu konuşturmazdı. Keyfi yerindeyse fikrini alırdı, çok keyfi yerindeyse dedikodu etmesine müsaade ederdi. İnsan kendisine benzeyeni sevmezmiş. Babam annemin Bedriye Kalfa'yı azarlayıp zulmettiğini gördüğünde böyle söylerdi. Yalan mı diye sormayı ihmal etmeden çorbasını daha kolay içebilmek için tabağını eğdirerek geldiği sınıfı açık ederdi. Babam ne yoksul ne zengin bir toprak adamının kaba saba oğluydu. Hatta halam erkek gibi yetiştirilmiş, at üstünde yatağın kullanmakta usta bir kızmış. İnşallah biliyorsunuzdur yatağın nedir. kılıç, söz geçirememe korkusuyla koskoca Bursa'da talibi çıkmamış. Babalarını zamansız kaybedince iki kardeş bir küp altınla İstanbul'un yolunu tutmuşlar. İstanbul'a yerleşince halam babamın tüccarlık etmesine olanak hazırlamış. Biri iki etmeyi öğrenmişler. Elinden geldiğince kardeşinin eğitim almasını sağlamış, uslandırmış, akıllandırmış. Bu babanızın akıllanmış hali. Halam böyle söylerdi. Kendisi de hanlar hamamlar alıp bunların geliriyle evlenmeden yaşama serbestliğine sahip olmuş. Hürriyet ya parayla satın alınır ya da kuş uçmaz, kervan geçmez yerdeki mecbur yalnızlıkla. Başka türlüsü mümkün olmaz kanımca. Bir keresinde Fatma onun için canı hiç erkek çekmemiş midir acaba diye sormuştu. Çektiyse o da Esma Sultan gibi beğendiğini almış, yalamış, yutmuştur demiştim ben de. Hicran gülmüştü. Fatma kaba etlerimi cimciklemişti. Anneme gelince, onun hikayesi biraz karışık. Abdülmecid'in kuşbazının 5 yaşında aldığı kölesiymiş. Tahta Abdülaziz çıkıp kuşbaz Medine'ye sürgün edilince o da beraberinde gitmiş. Kuşbaz burada ölünce gerisin geriye İstanbul'a kuşbazın oğlunun yanına gönderilmiş. Oğlunun karısı bunu kıskanıp ben bu köle kızı istemem deyince de satılmış. 13 yaşındaki saraylı köleyi halam almış. Babam annemi halamın konağında görüp beğenmiş. Halam bundan iyisini mi bulacaksın? Nikahını al bunu demiş. Annemle babamın birbirlerini bulup evlenmeleri işte böyle olmuş. İkisinin de ortak özelliğine gelince varlık içinde yokluk. Bursa'dan İstanbul'a geldiklerinde bir ambarda altın dolu küplerine sarılıp uyurlarken bir lağım faresi babamın ayak serçe parmağını kemirmiş yutmuş. Annem de olmayan ayak serçe parmağını Medine'ye gitmek üzere bindikleri gemide aç bir fareye yem etmiş. Gerdek gecesi halvet olup sırt üstü yatağa düştüklerinde görmüşler birbirlerinin olmayan parçalarını. Birinin sağ, diğerinin sol ayak serçe parmağı. Şimdi söyleyin bakalım derdi annem. Farelerin serçe parmaklarımızı kemirdiği, kaderimizi değiştirmek istemek suç mu? Sonradan görme olmak, ak akçenin satın aldığı şeylerle gurur duymak suç mu? Anne ve babamın evliliğinin ilk yılında alınan Çerkez köle Bedriye o farelerin yiyip yuttuğu serçe parmak kadar onlardandı. Topal olmasa bahtı da güzel olurdu. Hatta adı bile Bedriye olmazdı. Gülbahar olurdu, kanarya, bülbül, neşedil, servet seza olurdu. Satılmak bir felaket değil, daha varlıklı ve göz kamaştırıcı bir dünyaya adım atmanın fırsatıydı. Hürrem, Safiye, Kösem, onlar da benim gibi göle kızlar değiller miydi? Kendini onlarla bir mi tutuyorsun? Kim ne derse desin, halam annemin hep kadın efendisi olarak kaldı, öyle de kalacaktı. Anne ve babam olmayan serçe parmakların yerine hayatlarına parayla satın alınan nice güzel şeyin girmesini istediler. Bir ayağını sürüyerek yürüyen Bedriye geçmiş ve bugün arasında gidip gelerek onlara kendilerini unutturmamakla yükümlüydü. Yoksa bir başkası olurlardı. Oysa onlar geçmişlerini unutmadan mutlu olmak, o geçmişten kendi istedikleri gibi söz etmek istiyorlardı. Halktan geldik, Hakk'a gideceğiz diyen annem halktan geldiğini kabul ediyor ama bundan sonra halkın sadece seçkin zümresinin içinde bulunmak istiyordu. Benim gayrimeşru gebeliğim annemi gerisin geriye çocukluk günlerine döndürmüştü. İnsan elde ettiklerini bir anda kaybedebilirdi. Hayat zalim ve acımasızdı. Görüyorsunuz işte yangınları. Anneme ve Fatma'ya kalırsa benim durumum insanın üzerinde yanık çuldan başka bir şey bırakmayan yangından beterdi. Buna iffet yangını diyorlardı. Sahip olduğumuz her şeyi geri alabilir. Bizi bu cemiyet içinde vebalı gibi yaşatabilir. Neler düşünüyordum böyle? Kırlangıçlar geri dönüp dağılan yuvalarını aradılar bir çare. Ben de onlar gibi zihnimin, hatıralarımın, geçmişimin içinde döne döne kendimi avutacak bir teselli arıyordum. Bedriye Kalfa kapıyı üzerime kilitledi. Bomboş sayılabilecek odacığın köşesine taht gibi ilişmiş oturak dikkatimi çekmişti. Demek burada pisliklerimle baş başa kalmam isteniyordu. Doğrana kadar dışarı çıkışımın yasak olduğu günler böylece başlamış oldu. Ayrım sonu, sayfa 31.